Mavi Karanlık, Vedat Türkali, 1. Kaset, 2. Yüz. Çaylar gelinceye kadar kente, teknelerle dolu limana, görkemli karaltısıyla geceye çökmüş kaleye bakıp kaldı Nergis. Ne güzel günlerim oldu bu küçük kentte. Acı anıların bile buruksu bir tadı vardı. 12'sinde var yoktu kente ilk geldiklerinde. Deli gibi ahtapot korkusu vardı içinde. Yıllarca atamadımdı. Sandalı deviren bir resmini görmüştüm bir dergide. Mendireğin oradaki kayadan özgür çıkarmıştı. Sonra da bir gün iri bir ahtapotu şurasından tut deyip uzatmıştı. Nasıl aldım? Elimde kımıltısız sarkıp kalmıştı. Başı ters yüz edilmiş zavallı hayvan. Korkumdan nasıl ölmedim o gün? Ne anlamsız. Ahtapot avcısı sayılıyoruz şimdi de. Bileğime, koluma kımıl kımıl dolanan kolları, etime yapışmış vantuzları, tatlı bir oyun. Kedi yavrusuyla oynarken dişlerini geçirmeye çalışır, öyle. Hiçbir şey yapamadıysa korkusuz ahtapot tutmasını öğretti Özgür bana. Bir kortura geliyordu limana. Feneri dönüp ardından bağlı filikası. Bir filika gibi miyim ben? İrkilerek Korhan'a baktı. O da limana dalmıştı. İzzet Adi herkese kızgın, rahatını bozuyorlar diye. Nergis'in alaylı sözleri Korhan'ı uyarmamış gibiydi. Duymuyor sanki. Üstledi Nergis. Öyle değil mi? Korhan aynı dalgınlıkla mırıldanır gibi. Yalnız o mu dedi rahatımı kaçırıyorlar diye kızan. Ne diyeceğini bilemeden baktı Nergis. Toparlandı. Gülümseyerek. Ben pek mi alıngan oldum? Dedi. Her sözünü ters bir anlam vereceğim neredeyse. Dalgın, suskun kaldılar bir süre. Nergis'in beklemediği bir anda Korhan gülümseyerek döndü. İçinle barışık değilsin belki dedi. Yorumlamak senin sorunun. Sözü gene neye çekeceğini bilemeden bakıp kalmıştı Nergis. Bak Korhancığım dedi birden toparlanıp. Sorun yaratmayacağız demiştik biliyorsun. Daha ilk günümüzde 2 yıldır uyduk. Deneme iyi sonuç verdi. Şimdi tam sımsıkı kenetlenmemiz gereken günlerde ayrım yapmaya kalkma. Senin sorunun falan diye. Sorunların var doğal ki. Senin yok mu? Kimin yok? Ama ben sana sorun yüklüyor muyum? Yani... Korhan'ın bakışları öylesine taş gibi geldi ki söyleyeceği sözü aranmaya başladı. Yani Korhan bekliyorum söyle anlamına evet dedi yavaşça. Nergis aradığını bulamamış deminki sözlerini yineledi. Yani benim sorunlarım senin için sorun oluyor mu? Bir süre bakıp kaldı Korhan. Sonra kesinlikle evet dedi oluyor. Karşılıklı sessiz bakışıp duruyorlardı. İkisinin de bildiği bir gizin ortasında. Açıklamak yürekliliğini üstlenmiş gibi doğruldu Nergis. Söylesene dedi gözlerini Nergis'ten ayırmadan. Ne demek istiyorsun? Sen niye söylemiyorsun? Gene bakışıp kaldılar bir süre. Bu gerginlik daha süremezdi. Gülümsedi Nergis. Kalkmaya davrandı. İkimiz de saçmalamaya başladık Korhancığım dedi. Kalk evimize gidelim. Korhan kımıldamadı. Söylememi istedin dedi. Nergis gerilediğine üzgün dikeldi. Evet dedi. Niye buraya geldik? Niye mi buraya geldik? Şaşaladı Nergis. Böylesi hiç saldırmazdı bu adam. Ankara'da mı kalaydık? Korhan aynı soğuklukla ''Niye ille de burası?'' ''En kolayı burasıydı'' dedi Nergis. Suçlamasını aldırmıyordu. ''Kafasındaki kör düğümü zorluyor bu adam. Senin kafandaki kör düğümü. ''Ev var'' dedi. ''Çevreyi tanıyoruz. Kıyımdı, vur kırdı daha girmedi. Sonra ne bileyim yılların alışkanlığı işte. Sen de seversin burayı öyle değil mi?'' Durdu birden tepesi atmış gibi. ''Özgür burada da onun için mi getirdim seni buraya?'' dedi. ''Bunu mu demek istiyorsun?'' Korhan gözlüklerinin altındaki kıpırtısız bakışlarında hiçbir değişiklik olmadan kupkuru bir sesle evet dedi. Baş kaldırmak, bağırıp çağırmak geliyordu Nergis'in içinden. Deli edecek beni bu adam. Kimmiş Özgür? Yıllar önce silip attığım, şimdi de doğruca buraya geldim. Bağırsana, aptalın birisin de. Marmaris'teki motelde güvenli demedi miydi arkadaşlar? Çevre bizdenmiş, Özgür de olmasın. Acı mı çekiyorsun Korhancığım? Alışığım ben, isteksizce gülümsedi. Öyle kesin söyledin ki Korhancığım dedi. Tartışmak boşuna. Korhan'ın bir şey demesine bırakmadan ekledi. Yarın Marmaris'e gideriz biter gider. Korhan ağır ağır kalktı. Elini Nergis'e uzattı onu kaldırmak için. Ne işimiz var Marmaris'te dedi. Gülünç etme beni. Doğrular açıklanmalı dersin. Senin sözün onu yaptık. Şimdi gider kafa çekeriz. Ver elini. Bıktım çene çalmaktan. Usulca kalkıp tuttu Korhan'ın elini. Ağır ağır yürüyüp kahveden çıktılar. Yorgundu Nergis. Liman karanlık, koca teknenin ardında sallanıp duruyordu filika. 4. Daha yoldalarken kentin ışıkları kesilmişti. Deniz kıyısında açık duvarsız yanından kumsala taşmış meyhaneye geldiklerinde mumlar yanıyordu masalarda. Titrek ışıklar altındaki yüzleri seçmeye çalışarak dipteki masalara yürürlerken geldiler deyip ince bir el bileğinden tuttu. Ayağa kalkınca tanıdı. Zerrindi. Sevinçle boynuna sarıldı Nergis'in. Öldüm beklemekten kız. Belki de gelmez dediler. Nergis de sevinmişti. Paris'te yıllarca birlikte kalmışlardı. O gene oradaydı. Tiyatro, sanat, manat deyip baba parası yiyenlerden. İzzet Bey tuttu dedi Nergis. Pek de yorgunuz. Öğlene doğru geldik. Biz de dedi Zerrin. Karşıdan geldik biz Kostan. Senin de burada olduğunu duyunca kesti Zerrin. Kalabalık masadakiler kalkmış bekliyorlardı. Ayaktaki karaltılara döndü. İki olan bir kıza Fransızca tanıttı Nergis'i. Korhan'la da tanıştırdılar. Bunlar da Natalie, Gerard, Pierre'lermiş. Öteki tanıdıklarla el sıkışmalar, kucaklaşmalardan sonra masaya yerleştiler. Zerrin kimselere bırakmadan boyuna bir şeyler anlatıyordu. Yunan adalarına film çekimine gelmişler. Belgeselmiş daha çok. Burada da çalışmayı düşünüyorlarmış. Kekova'ya kadar uzanıp. Gözleri karanlığa alışmaya başlamıştı Nergis'in. Dinler görünüp kıyıya köşeye bakınıyor, yeni yüzler arıyordu. Birden elektrikler geldi. Herkes de ışığa kavuşma sevinci. İlk gözüne çarpan karşı köşedeki masada arkası dönük Özgür oldu. Nasıl davransın bilemeden kaldı bir an. Anna tanımadığı başkaları vardı Özgürlerin masasında. Zerrin daha ara vermemişti. Değişir mi bu kız? Ha babam söylüyor. Sen de katıl istersen bu kentteki çalışmalarımıza. Özgür'ün atölyesine de gireceğiz. Sualtı çalışmalarında Pierre bütün Avrupa'da adanın geçmesiyle mi, elektriklerin açılmasıyla mı dönüp arkasına bakındı Özgür. Ensine dökülmüş kara saçlarla uzun kara sakal arasında ışıldayan iki iri göz Nergis'i görünce gülerek kalktı masadan. Ağır ağır yaklaştı. Nergis'e davrandı. Ya öpüşmeye kalkışırsa? Herkesin gözü üstümüzde. Herkes bize bakıyor. Korhan da elini dostlukla uzattı. Hoş geldin dedi Özgür. Hoş bulduk. Çok sevindim dedi aynı sıcak gülüşle. 2 yıl geçti değil mi? Geçen yaz görüşemedik de. Ben Paris'ten dönüşte gitmiştiniz. Korhan'ı görünce de pek sevindim bugün. Buradasınız. Buradayız şimdilik dedi Nergis gülerek. Görüşeceğiz ya. Yarın gelsenize. Zerrin'e baktı. Zurnalar da geliyor dedi. Zerrin'e zurna derdi. Nergis sevincini gizlemekte güçlük çekiyordu. Kendini ele vermekten çekinerek bilmem gibisine Korhan'a bakıyordu ki Zerrin atıldı. Ben alırım onları dedi. Sen balıkları unutma da. Ne balığı kız dedi Özgür. Patates salatası nezle yetmiyor. Cimri köpek. Bir el attı Zerrin'in saçlarını çekiştirecekmiş gibi. Bekliyorum dedi Korhan'la Nergis'e dönüp. Gülerek başıyla selamlayıp ağır ağır uzaklaştı. Masaya otururken dönüp bir daha baktı Nergis'e gülümseyerek. Nergis de gülümsedi. Masaya içkisine döndü. Terlemişti. Bir sürü dedikoducu göz üstümüzde. Şöyle bir bakındı içkisinden bir yudum alırken. Yo, kimsenin de gözü üstünde yoktu. Herkes kendi çevresinde gülüşüyor, konuşuyor, içiyor. Korhan'a baktı. O da Natalie denen kızla İngilizce bir şeyler konuşuyor. Çok kuruntuluyum ben. Kimin umrunda benim bir geçmiş dönemde Özgür'ü deli gibi sevmiş olmam? Bir geçmiş dönem. Bugün de çok güzel adam. Bana bu denli sıcak yaklaşacağını da hiç düşünmemiştim doğrusu. Son ayrılışımızda kabalıkta birbirimizden aşağı kalmadıktı. Dövmeye kalktıydı her gele. İçkiliydi. O kızgınlıkla Özgür'e sıraladığı sövgüleri anımsayınca yüzü kızardı. Ama az bile söyledimdi ite. Gene de yanında bir Fransız karısı vardı o zaman da. Zekidir, bencil. Görünmemiştir böylesi. Nasıl da sevecendir istediğimi. Of gene kafama takıldı. Korhan'a karşı Korhan'a baktı. O da dalgın gözleri bir noktada gene. Ne düşünüyor? Kıskanıyor biliyorum. Ne yapayım? Elimde olan bir şey değil ki. İnsan atamıyor kafasından. Başka da bir şey olacağı yok. Ben onun Nahidesini kıskanıyor muyum? Ne de benzedi ya. Zavallı nasılsa nişanlanıp ayrılmış. 2 çocuğu var Nahide'nin. Ben de bir çocuk doğursam Tanrı korusun. Bir de piçle uğraşamam. Aman. Bir sürü çocuk doğurmuşlar. Burada doğan çocuklar meyhanelerde büyüyor. Ana baba içerken bebekler meyhanenin bir köşesinde arabalarında uyuyor. Biraz büyüdü mü de kapıda oynuyorlar zaten. Biz de buraya mı yerleşsek? Bir bu eksik. Korhan ne yapar burada? Adamı öldürecekler. Şakası yok. Gene aklı laboratuvarında. Bakalım ne kadar tutabileceğim. Aslında nasıl iyi, nasıl akıllı. Yakışıklı da. Keşke şu iti hiç tanımasaydım da doğruca Korhan. Ne olmuş tanıdımsa? Öylesine çok yönlü, çeşitli parıltılar taşıyor ki yaşam. Onları tanıdım, deneyler geçirdim diye bir şey mi yitirdim? Kazandım. Doğal ki kazandım. Korhan'ı tedirgin eden benim kazandıklarımsa ne yapayım? Cehenneme. Değil ama... O beni böyle seviyor, ben de onu. Ne ki sevmek dediğimiz, dişili erkekli iki gövdenin mutlulukla birleşimi. Boş söz gerisi, yanlış mı? Belki eksik. Tam olan ne var ki doğada? Bu Zerrin gene konuşuyor. Ay sıkıntı bastı, 10 kez yineler aynı şeyi. Karşı sırada yanda oturan Korhan'la göz göze geldiler. Gülümsedi Korhan, yorgun görünüyor. Kalkıp gitsek mi? Sesi güzel bir tiyatro oyuncusu delikanlı yöre türkülerini tutturdu. Katılanlar, oyuna kalkanlar, Nergis'in içindeki sıkıntı saplandığı yerden kımıldamıyordu bir türlü. Biraz sonra Özgürler de kalkıp gitti. Bıraktıkları masa boş, hüzün verici. Kalabalık bir topluluk, muhtar beyin takımı, rahmiler, fatoşlar, haberci, aralarına katılmış yeni bir iki kişi girip o boş masaya yerleşince her şey daha da sıkıntılı oldu Nergis için. Korhan'a baktı. O biraz değişmiş görünüyor. İçki mi etkiledi? Erinç'le bakıyor yöresine. İçkisinden bir iki yudum aldı Nergis de. Uyuma çabasıyla sandalyeye yaslanıp bakınmaya başladı. Tabaklarla, içki şişeleriyle donanmış masalardaki arkeolog, gazeteci, yazar, öğretmen, doktor, mimar, hukukçu, radyocu, televizyoncu, büyük kentler sosyetelerinden kadınla erkekli bilinen yüzler, taş duvarlara gerili ağlar arasında pina, istakoz, böcek, pavurya kavukları, kocaman iki kırlangıç balığı iskeleti, duvarda ayı geyik postları, köşelerde duvar diplerinde yapay amforalar, tepede sağlanan birkaç gemici feneri, biraz ötede yakamazlarıyla, tahta iskeleyle bağlı bir iki teknenin kımıltasıyla varlığını kanıtlama çabasında karanlığa batmış deniz, türkülü, kahkahalı, gülücüklü, konuşmalı, alkol kokulu, sigara dumanlı bir ortalık ki karman çorman. En iyisi görmeden aralarına karışmak, sonuna kadar içip yeniden doldurdu rakısını Korhan. Taş gibi bir yere bakıp durur ancak pis las. Yakınında olsa nedenini bilmeden kucaklayıp öpecekti Korhan'ı. Natali midir nedir Korhan'ın yanındaki o karı da sizi benden iyi bilen var mıdır Fransız dişi köpekleri? Özgür'ü kaptınız toydum. Özgür'ü onlar mı kaptı? Özgür erkeğin orospusu. Eletan her dişi kapar Özgür'ü. Ne yapayım Allah belasını versin. İsterlerse seni de kapsınlar Korhancığım. Yaşan böyle. Bütün bu karılar herifler niye toplanıyorlar? Uyutup bu cümbüşte birbirlerinin bir şeylerini kapmak için. Ben de şimdi biraz daha çektim mi kafayı? Süper ego. Al işte doktorun karısı. Kedi köz, TRT'ci kancık. Şu sinema oyuncusu pis herif. Korhancığım seni öldürürlerse. Niye tıkanır gibi oluyorum? Ben de herkes kadar kirliyim işte. Korhan'ı öldürürlerse. Ben de silah alıp birkaç orospu çocuğunu temizlemezsem. Saçmalama. En çok Korhan kızar buna. Bu çıkmaz yola sapanları kışkırtıcılıkla suçluyordunuz. Biliyorum. Peki ne yaparım ben? Koca ülkeyi düşürmüşler bu çıkmaza. Ben ne yaparım? İçilir. Ancak bu pisliğin ortasında. Başka ne yapılır? Belki de beni öldürürler Korhan'dan önce. Daha bilmiyorlar beni. Sen öyle san. Öylesine dal budak saldılar ki öğrenmedikleri yok artık. O kadar da değil. Böylesi düşünmek de düpedüz yılgınlık. Bilmedikleri, bilemeyecekleri daha çok şey var öyle mi? Haklı olsan keşke. Kuşkun olmasın. Kaçıp buraya sığındık diye... Bir şangırtıyla irkilerek herkes gibi sesin geldiği yana doğru döndü. Ayağı fırlamış Rahmi Bey'in şakağından kan sızıyordu. Masadaki içki şişesini boynundan yakalamaya çalışıyordu sallanarak. Gülmek geldi Nergis'in içinden. Fatoş bir şey geçirdi kocasının başına. Değildi. Ne olduğunu anlayamıyorlardı ya, tanımadığı kişilerden biriydi Rahmi Bey'e bardakla vuran. O da aşırı içkiliydi belli ki. Muhtar Bey, haberci, öbür adam kavgacıları yatıştırmaya çalışıyorlardı. Başkaları da girdi araya. Fatoş yerinden bile kıpıldamamış, oturduğu yerden biraz da sevinerek bakıyor gibiydi olanlara. Bu herif dayağı çoktan hak etti değil mi Fatoşcuğum? İşin aslı ne ki? Herkesin sorduğu bu sorunun doğru dürüst yanıtı alınamadan olay yatışmış görünüyordu. Haberci yanında birileri saldırgan alıp götürdüler. Rahmi'nin kanayan şakağı sıyrıkmış. Botkalı peçeteyi bastırıp sildiler kanı. Oldu bitti. Babasına baktı Nergis. Nasıl serin kanlıdır bu adam? Bak şuna, hiçbir şey olmamış sanki. Şakayla bir şeyler anlatıyor belli. Oldu bitti ya. Ben daha etkisinden kurtulamadım olayın. Bu adamın kızı değil miyim yoksa? Öyle de benzeyen yanlarımız var ki. Keşke anamın kızı olmasaydım. Bu zekidir. Ama nasıl rahatına düşkündür. Keyfini peleğe vermez dedikleri. Yerleşsin buraya. Tam ona göre yer. Ardından da Jale Hanım gelir. Söyleyip duruyordu zaten. Ferhat Bey de kandırır. Ne biçim insan bunlar be. Rahat yiyip içsinler, çiftleşsinler, sonra da geberip gitsinler. Böyle seçkin, güzelim bir doğa parçasında olacak bu işler ille de. Allah belanızı versin topunuzun. Kalk gidelim Korhancığım. Biraz daha kalırsam gidip Muhtar Bey denen şu herifin şakağına da ben indireceğim bir koca bardağı. Neden mi? O kadar çok ki neden? Nerede bizim mutluluğumuz? Böyleleri çaldı. Sen gül. Birden ayağa kalkmasına Zerrin şaşmıştı. Nereye kız? Gidip yatacağım dedi Nergis. Yarın görüşürüz. Korhan da bekliyormuş gibi kalktı hemen. Oturanlara şöyle bir el ettiler, hoşça kalın anlamına. Masaları çabucak geçip kumsala indiler. Karanlık deniz kıyısında ıslak kumlara basarak sessiz yürüdüler. Ne oldun dedi Korhan bir süre sonra. Sıkıldım. Ses çıkarmadı Korhan. Nergis dönüp baktı. Beni öldürseler ne yaparsın dedi birden. Güldü Korhan. Bir iki adım attı aynı ağırlıkta. Daha çok çalışırım laboratuvarda dedi. Ne biçim yanıt bu? Tam bu adama göre. Alay ediyor. Yo niye alay etsin? Onun kavga biçimi bu. O yüzden öldürecekler belki de. Peki sen ne yapacaksın dedi yavaşça. Güldü Nergis. Düşündüm bulamadım bir türlü. Onun için öldürtmeyeceğim seni. Korhan da gülümsedi. İçinden gelmişti Nergis'in. İki koluyla sarılıp göğsüne bastırdı Korhan'ın sağ kolunu. "Bu aptal las kafanla ne işin var senin o laboratuvarda?" dedi. Korhan gülerek baktı. Ara sıra yaptığı gibi Karadenizli ağzıyla "Dışarıya olan işleri aklım ermediğinden oraya kapattılar." dedi. Çok güzel yapıyordu Karadeniz ağzını. Nergis güldü. "İyi etmişler." dedi. Sonra birden durup baktı Korhan'a. Bir süre kaldı öylece. Korhan da durmuş bakıyordu ne söyleyecek gibisine. Gök yıldızlarla dolu. Sımsıcak bir şeyler dolandı Nergis'in içinde. "Sandığımdan, hele onun sandığından daha çok bağlıyım bu adama ben. Yemetmeyeceğim seni o itlere. Benim canım lazım." dedi. Uzanıp kollarını boynuna doladı Korhan'ın. Karanlık kumsalda uzun uzun öpüştüler. Suskun yürümeye başladılar sonra. Durup karşıyı gösterdi Nergis. "İstanköy'e bak." dedi. "Işıl ışıl." Sessiz baktı Korhan. Ağır ağır yürüdü. "Biliyor musun?" dedi Nergis. "Kıbrıs çıkartmasında burada karartma olmuştu. Orası böyle ışıl ışıl. Şaştık. Biraz da imrenerek baktık. Bir saat geçmedi orası da kapkara kesildi birden. Korkup dağların ardına kaçmışlar. Türkler geliyor diyor gece. Burada da Yunanlılar bombardıman edecek diye biz kaçtık da dağlara doğru. Bir aptalın yüzündenmiş." dediler sonra. Bir süre sessiz kaldılar İstanköy'e bakıp. "Nasıl oynuyorlar insanlarla?" dedi Nergis üzgün bir sesle. "Hadi gidelim artık evimize. Baksana kaç oldu." Saat gece yarısını geçiyordu. Kıyı açılan bir sokaktan sapıp caddeyi bulmuşlardı ki haberci çıktı karşılarına. "Ne o? Kaçıyor musunuz?" dedi. "Bir doğru dürüst konuşamadık. Tam sizin masaya geliyordum kapıştılar." "Neymiş dertleri?" dedi Nergis pek de ilgilenmiyor gibi. Yanları sıra yürümeye başladı haberci. "Vallahi" dedi, "olay karışık. Öyle karışık ki işin nereye vardığını daha onlar da bilmiyor." Sustu. Gülümseyerek yan gözle baktı Nergis'e. İlgilenme de göreyim gibisine. Gizemli suskunluğunu gene kendi bozdu. Görünüşte büyük bir arsa işi. Mandalya körfezinde bir burun. Tümüyle parselleniyor. Bu Nihat Beyler, Rahmi Bey'e vuran işin içinde. Başkaları da var. Malik Beylerin Taryo Holding'i filan. Nihat'la Rahmi'ninki vızıltı. Küçük sen ben dalaşı. İkisi de aynı kaza bağlanmış aslında. Rahmi de var işte. Ama şimdiki kavgaları şurada, Haremten'de iki arşın tarla yüzünden. Asıl büyük iş yukarıda, daha bilmiyor bunlar.
"Peki sen nereden biliyorsun?" gülerek baktı Nergis'e. "Ben haberciyim" dedi, "bilmiyor musun? Haberin kaynağı da söylenmez. Haber bile her vakit pat diye söylenmez. İnanmayacaksınız ama ilk size açıyorum. Dedim ya, daha onların da bir şey bildiği yok." "Neyi?" dedi Nergis. "Yukarıdaki oyunu." Sustu gene. Söylesem mi, söylemesem mi gibisine sonra yavaşça... "Oğuz Atalar'ın İzzet Bey'deki doktorun buraya gelişleri rastlantı değil. Fethiye'den Gülle, Marmaris, Köyceğiz, Datça, Gökova, Kuşadası'na kadar koskoca bir dünya cenneti. Dağı taşı altın, burası sınır. Karşısı Yunanistan baksana. İster turizm yap kıyılarında, istersen kaçakçılık. Geliriyle devlet beslenir. Küçük orta köylüsü, esnafıyla da yandaş sürüsü. İşte bu kadar." Sustu. Bakıp gülümsedi Nergis'e Korhan'a. "Buraları bunlara mı bıraktılar?" dedi Nergis.
"Ben öyle duydum abla" dedi biraz alaylı. "Ama bıraktılar diye onlara mı kalır?" Gene gülerek döndü Nergis'e. "Şeytan gibi bu herif. Öyle çok ilişkisi var ki. Bize niye açılıyor? Öteden beri yakınlık gösterir ya." Nergis doğrular gibi aldı. "Buradaki aklı başında örgütler direnecek." Birden kesti haberci. "Bırak şunları" dedi. "Onlar kafayı çekip şiirler okusunlar, türküler söylesinler, mavi yolculuğa çıksınlar. Aralarında konferans düzenlesinler. Böyle soysuz işlerle uğraşacaklar mı?" Bu alaylı suçlamanın ucu Nergis'lere de dokunduğu için mine yumuşatmak ister gibi "Zor bu işlerle uğraşmak" dedi. "Büyük para iş önce. Para da bu heriflerde. Ya da arkalarında. Devlet de görmedi mi?"
"Babam da biliyor mu bu işi?" dedi Nergis yavaşça.
"Muhtar Bey Rahmi Beylerin avukatı biliyorsun. Derdi de tekneyi bitirmek için 3-500 bin lira bulmak bugünlerde. Rahmi cimrisinden çıkacak bu ara, bu para eninde sonunda ya. Ben de merak ediyorum bakalım nasıl çıkacak. Pürüzler olmalı ki Muhtar Bey de çöplensin." Aynı alaylı gülüşle baktı bir, sonra ağır ağır yürüyerek geldikleri alanın ortasında durdu. "Bu geceki yayınımız bu kadar" dedi. "Eyvallah, ben gidip daha ne işler göreceğim, yarın görüşelim." Tam gidecekken döndü. "Şu Oğuz Ata puştunu tam benzetecekti bugün Özgür Delisi ya, komadılar" dedi. "Ne yapalım, umudumuz delilerdi, haydi iyi geceler." Dönüp uzaklaştı çabucak. Bir süre ikisi de suskun baktılar ardından. Sonra ağır ağır yürümeye başladılar aynı suskunlukla. Duyduklarını tam algılama çabasındaydılar. Nergis bilinçsizce uzanıp elini tuttu Korhan'ın. Öyleyse bu sokaklarda da kan içinde yıkılmışları görmek pek uzak değil. Şimdiden köşe başlarını tutmaya başlamışlar bile. Umut delilerde. Kaç deli çıkacak bakalım bu kentten? Peki akıllar ne yapacak? Yol boyu bir iki tümceden başka çalışamamıştı Nergis'in kafası.
Korhan da aynı suskunluktaydı. Bahçe kapısına yaklaşmışlardaki bir karaltı kımıldadı yan sokakta. İrkilerek önce duraladı, sonra içgüdüsel bir devinimle Korhan'a siper olur gibi önüne geçti Nergis. Doğrulup Nergis'i yana çökerek atılacak gibi yapan Korhan'ı sımsıkı tuttu. Nergis'in diretmesiyle kımıltısız bakarlarken karaltı yarı karanlık sokakta ağır ağır uzaklaşıp ilerideki mandalina bahçesinin köşesini döndü kayboldu. Yüreği küt küt atıyordu Nergis'in. Korhan da bakıp kalmıştı öylece. ''Kimdi o?'' dedi Nergis yavaşça, hiç de doğal olmayan bir sesle. Korhan yeni aymış gibi. ''Kim bilir?'' dedi. ''Herifin biri, hırsızdı belki. Biz de çok kuruntulu olduk.'' Bahçeyi, merdivenleri geçip de odaya girdiklerinde Nergis olayın etkisinden kurtulamamıştı daha. Kapıyı kapatınca yatağı açıp pijamalarını giymeye başlayan Korhan'a ''Bir şey açıklayacağım sana ama'' dedi. ''Ayıplama bir.'' Döndü Korhan. ''Korkuyorum ben.'' dedi Nergis. ''Neden? Sana bir şey olur da gerçekten bilemiyorum ne yapacağımı.'' ''Niye öyle alaylı bakıyorsun?'' ''Beni sevdiğini söyleyeceksin neredeyse'' dedi Korhan, ''utanmasan.'' ''İyi bildin'' dedi Nergis yapmacıklı bir kızgınlıkla. ''O kadar utanmazlığı göze alamam.'' ''Aferin'' dedi Korhan. ''Sakın aile terbiyeni bozma.'' Nergis gergin sinirlerinin kaçınılmaz boşanılımı gibi dolabın yanındaki şişkin torbayı yakalayıp Korhan'ın başına fırlattı birden. Geleceği bildiği için eğilip ıskalattı Korhan. Nergis valize uzanıyordu ki atlayıp yakaladı elini. ''Aile terbiyeni pozma dedik sağ'' dedi tatlı bir Karadeniz ağzıyla. Korhan'ın sımsıkı pençelerinden bileklerini kurtarmak için çırpınıyor, bir yandan da söyleniyordu özenti bir şımarıklıkla. ''Senin neyini seveceğim soğuk herif, duyguları donmuş herif, iyi bildin, seni ben öldüreceğim bir gün. Sakın etme Yasun o işi, Emicem'in oğulları vardır, kan davası güderler.'' Ara sıra başlattıkları bu tür oyuna gelen tadı, mutluluğu o gecede bölüştüler geç saatlere dek. Yorgun uzanmış, uykuya dalmıştı Korhan. Nergis yanındaki çıplak iri gövdeli adama doyumsuzlukla baktı. Uyuyamıyordu. Korhan'ın bittiği yerde başka bir şey, istemiyorum dediği bir şey başlıyordu sanki. Elinde değildi. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın atamıyordu kafasından. Meyhanede Özgür'ün sandalyede dönüp bakışı, kalkıp gülerek yaklaşması, sürekli geri alınan bir film şeridi gibi yinelenip durdukça içindeki suçluluk duygusunun birikmesini de önleyemiyordu bir türlü. Bu suçluluk duygusuna dayanamıyordu en çok da. Niye suçlu olacakmışım? Alnına dökülen dağınık kara saçlarıyla, kıvrık dudağı, kirli yeşile çalan gözleriyle, hele yapısıyla bu adamdan ne daha güzel, ne daha yakışıklı, ne de güçlü. Akıllı olamaz zaten. Peki ne? Saplantılarının kölesi bir manyak mıyım yoksa ben? Değilim. Seviyorum. Dedim mi o herif artık? Nerede o yürek sende? Sevmiyorum ki. Kimseyi sevmiyorum ben. Sakın vurmasınlar bu adamı. Dayanamam. Umut gene delilerde demek. Peki akıllılar? Uzanıp yumuşak bir öpücük kondurdu Korhan'ın solunumla kımıldayan çıplak omuzuna. Başını yavaşça yastığa bırakıp gözlerini kapadı. 5. Bu Allah'ın belası tekne iyiden iyiye canını sıkıyordu muhtarın. Yapımına başlandığından bu yana kaç kez bırakıp kaçmak, ucuz pahalı birine yıkmak, giderek yakmak geldi içinden. Ustalarla uğraşmak başlı başına bir dertti tekne yapımında. Elde titizlikle donattığı bir yazılı anlaşma vardı ya, işlet işletebilirsen. Anlaşma tarihini 6 ay geçmişti neredeyse. Rahat bir 2 ay daha vardı teknenin denize açılabilmesi için. Tekneyi kuran marangoz kocamız usta, istemediğimi öldürsen tek çivi çakmaz, inadım inat ters bir ihtiyardı. Demircisi, motorcusu, elektrikçisi ayrı bir dertti. Daha omurgaya postalar bağlanırken sinsi bir çırak ustanın arkasından birkaç kez sırıtarak fısıldamıştı muhtara. Abem omurgaya akrep komap duru usta. Akrep koymuyormuş usta omurgaya. Muhtar bu işi söktüğünde kaplama tahtalarını bitirdi bitiriyordu kocamış usta. Böylece de omurga üstüne ekli postaların bağlanmasını sağlamlaştıran dişli tahtadan, akrepten yoksun kalmıştı tekne. Bunu kimileri koca ustanın yeni bir teknik geliştiren üstün yeteneğine, kimi de bunamaya yüz tuttuğuna vermişti. Teknenin akrep gereksinmeyecek kadar sağlam yapıldığını söyleyenler de vardı. Temelde sakat olduğu savunda olanlar da. Denizde fırtınaların sınavında belli olacaktı kimin doğru olduğu. Günlerce üzülmüş, kendi kendini yemişti muhtar, bir şey gelmemişti elinden. Görkemli mahkemelerde koca yargıçları sindiren avukat muhtar Deren, şu küçük kentin asık yüzlü yaşlı marangozuna umarsız biçimde yenik düşmüştü. Motor takıldığı gün elinden bir kaza çıktı çıkacaktı. Nasıl güç tutmuştu kendini, herifi gebertinceye kadar dövmek için. Motoru şanzımanı yerleştirip şaf milini bağlarken line düşüklüğü olmasın diye beslenmesi gerekli yerlere öylesine iğreti takozlar koyuyordu ki eliyle çekip kopardı muhtar. Diklenmeye kalkan herife de ağzına geleni saydı. Araya başkaları girmese tamamdı. Neyse düzelttiler ya, yine de pek güvenli değildi yapılan işten. Tekneyi denize indirip şöyle bir açılmayı korkuyla karışık merakla bekliyordu. Bakalım ne olacak? Artık acı acı da gülmüyordu bunu düşünürken. Bassın isterse. Şurada ömrümüz batıp gidiyor be. Tekne ne ki? İşi dervişliğe vurunca sinirlerindeki gerginlik gevşemiş, yumuşak bakar olmuştu çevreye. Oluğu gide be ağabey, oluğu gide. İşler umduğundan çok uzayıp da para sıkıntısı bastırdığından beri ne kadar vurdum duymazlığa vursa hiç de olup gitmiyordu işler. Aksesuarda, armada daha bir dünya eksik vardı. Çapası, demiri, projektörü, yelken, çarmıh telleri, halatları, zinciri, pusulası, ocağı, aman en iyisi düşünmemek. İyi de tekneyi düşünmediği tek bir günü olmamıştı ki yaşamı boyu. Sarıyer'de doğmuştu. Babası ilkokul öğretmeniydi burada yıllardan beri. Annesini küçük yaşta yitirmişti. Heybeliada Deniz Lisesi'nde 2 yıl üst üste çakıp da 2. sınıftan çıkarılmasaydı emekli albaydık şimdi. Gülerek anımsıyordu olanları. Okuldaki sıkıya gelemediğinden sermişti aslında bütün dersleri. Çıkıp dışarıdan verdi lise sınavlarını. Hukuk fakültesinde başarılı oldu. Avukatlıkta tez ilerledi. Deniz Lisesi'nden kovulunca teknelerden, gemilerden soğuduğunu sanmıştı. Yazları denize girmek yetiyordu. Bir de kadınlar vardı yaşamında. Kadınlara öylesine doymaz bir düşkünlüğü vardı ki, felsefeden Haluk üniversitedeyken kaba bir bilgiçlikle ''Ulan'' demişti, ''Sen ya anana sulanıyordun daha bebekliğinde ya da puşluk ettin onun ucunu alıyorsun.'' Bu sözlerin cinsel azgınlık altında yatan Ödip kompleksiyle homoseksüellik eğilimi anlamına geldiğini sonra öğrenmişti. Muğla'lı bir arkadaşının çağrısıyla 15 yıl önce de geldiğinden beri vurgunuydu bu kentin. Deniz, tekne, kadınları da birlikte getiriyordu. Evliliği, Jale'nin ilk yıllarında sızlanmalarından sonra cinsel azgınlık yarışmasına dönmüştü karısıyla. O Ferhat'ına kavuşunca durulur gibi oldu. Muhtar için de bütün kadınlar şirin. Tekne yapımına başlamayı yalnız işinde değil, cinsel yaşamında da emeklilik döneminin başlangıcı diye düşünüyordu yarı acı bir alayla. Bu küçük kent de gün günden elverişli olmuştu bir hovardanın emekliliğine. Kadınlar artık kendileri geliyor büyük kentlerden. Yanınıza taşımanıza gerek yok. Okumayı, kitaplar, politik konular üstünde çene çalmayı bir güzel kadınla olursa seviyordu. Çevresi daha çok CHP'lilerdi. Ortanın solcuları, yüreklenip birkaç adım daha ileri gidenler kendilerinden sayardı muhtarı. Bunlardan birinin zoruyla birkaç gencin davasını almış, savunmalarını ustalıkla yapmış olması bu konudaki ününe bir şeyler katmıştı ya, o parlak sonuçlu duruşmalardan sonra muhtar kesinlikle anlamıştı ki kendisinin bu taraklarda bezi olamazdı. Sevmediği, sevemeyeceği bir oyunda başarı kazanmış oyuncuydu. Görevini yapmıştı sadece. İstanbul'dan uzaklaşıp emeklilik döneminin açmasında da biraz bu olaylara karışmamak, gün günden içine düşülen kanlı oyunlardan ürkerek kaçmak isteği neden olmuştu. Çevre, yakınlar, avukat oluşu kendisi ne kadar istemese de eteğini biraz daha çekip bağlıyordu bu kıran kırana savaşa. Yakın tanıdığı birilerinin üst üste öldürülmeleri işinde de İstanbul'da da artık kalamayacağını anlamasına yaradı. İşi ortağına bıraktı. Ortağı Selami'nin en büyük mutluluğu parayla gerdeğe girmeyi düşlemekti. Çoğu işte epey kazığını yemişti ya, umrunda da değildi muhtarın. Şimdi daha rahat oynar, oynasın. Bana kalan bana yeter. Para sıkıntısı geçici nasıl olsa. Geçici de bu otelde oldukça pahalı. Terasta yemeğini yerken karşıda kentin açığına kuyruğunu uzatmış dev bir balina gibi yatan Karaada'ya takılıp kaldı. Rezzan'la oradaki ılıca mağarada ne tatlı olmuştu. Bir sabah çok erken saatte girmişlerdi mağaraya. Bir yandan gelecekler görecekler korkusu, kükürtlü buğulu suların içinde. Yörede çevrede kentin birçoğu yerinde böyle tatlı bir anısı vardı. Emekliliğimizde bunları anımsayıp düşlemek bile ayrı bir mutluluk olacaktı. Dişi kent burası, afrodizyak kent. Yıkıldıkça boşuna mı yenisi fışkırmış uygarlıkların? Gebe bırakılsın diye bağırıp çağırıyor doğa. Batı yelinin tırmalayıp kırçıla çevirdiği güneş altındaki mavi deri, şurasında burasında açılan tekne yırtıklarını bir anda onarıp geri veriyor. Bitmez tükenmez yaşamın simgesi bu olmalı. Çevreye, bütün kara parçalarına sürekli bir mavi simge güç veriyor. Güneş, bulut, yağmur, ay ışığı, karanlık, yel, gönlünce tutup salıverdiği gelip geçici konukları bu sonsuz maviliğin. Bu sonsuz mavilikte gülümseyerek doğruldu. Geldiler işte. İskeleye yaklaşan motordan Fatoş'la Rahmi iniyordu. Fatoş el salladı. Motorcuyla konuşan Rahmi'ye gösterdi muhtarı. Rahmi gelmiyor musun gibisine bir şeyler yaptı eliyle. Muhtar kalktı yavaşça. Aslında hiç de içi çekmiyordu bunlarla gitmeyi. Değirmenlerin bulunduğu tepenin ötesindeki koyda bir tarla vardı. Onu göreceklerdi. Dün gece lokantada Kürt Nihat'la dalaşmalarının nedeni bu tarlaydı. Nihat'lar burada motel restoran yapacaklarmış. Bu yüzden şöyle bir tartışıyorlardı ki Rahmi Dan diye Kürdistan'dan gelip burayı da bokladınız deyince bardağı yedi kafasına.
Bereket içkiliydi de eli kaydı herifin. Şakağından sıyrıkla atlattı Rahmi. Aslında burasının ikisini de alıp almayacağı belli değildi. Tarla hisseliydi. Başka birileri daha vardı işin üstüne düşen. Daha pek ortaya çıkmayan başka birileri. Bunu da haberci gizemli bir biçimde çıtlatmıştı şöyle bir. İşi bu herifin. Her şeyin altındakini ya bilir ya bilir görünür. Ayırması da güç bu yüzden. Daha muhtar iskeleye yaklaşırken evecenlikle anlatmaya koyulmuştu Rahmi. Gece uyku tutmamış, sabah gidip yakalamış tarlanın büyük payını elinde tutan koca karıyı. Damadını da alıp oraya geleceklermiş. Geç bile kaldık diyordu. Çoktan gelmişlerdir hep bu kadının yüzünden. Fatoş aldırmadı. Alışkındı bu tür sataşmalarına. Kavga şu ya da bu nedenle günlük yaşamlarının vazgeçilmez bir parçasıydı. Belki de mutluluklarının. Öte koyda bir otelde kalıyorlardı. Kavgalarından bazı turistler oteli bırakıp gidiyorlarmış. Muhtarı da almak istemişti Rahmi oraya. Ben bu otele alıştım deyip yanaşmamıştı. Motorda giderlerken kıyıda yüzen, güneşlenen çoluk çocuk, kadın erkek kalabalığa, motor sesine karışan sövgülerle bağırıp çağırıyordu Rahmi. Florya'ya çevirdiler. Pislik sürüsü. Şunlara bak. Vatandaş dinlenip denize girecekmiş. Böyle vatandaşım ben geçmişini si... Dümendeki yaşlı motorcu gülüyordu. Muhtar da gülmeye başladı. İstemese de düşünüyordu işte. Bırak şunu bunun geçmişini de sen doğru dürüst karının gönlünü yap önce. Duymamış gibi yöreye bakınan Fatoş, gözü şöyle bir muhtara deyince düşündüklerini anlamış gibi güldü birden. Kendini tutmaya çalıştıkça daha da arttı gülmesi. Sinirli kahkahaya döndü. Rahmi başarısıyla güvenceli daha bir şeyler anlatacaktı ki kalenin yanındaki koydan çıkan bir motorda Nihat'la iki adamı görüp duraladı. Sessiz bakıp kaldı bir süre. Sonra mırıldandı. Muhtar, bunlar da oraya gidiyor. Sesinde ürkeklik vardı. Muhtar da çekingen, suskun baktı önlerine düşen motora. Niye olmasın? Yanında iri kıyımda iki de adam. Bu Nihat'a mafyacı derler. Keşke akşam örtbas etmeseydik olayı da biraz üstüne mi gitseydik? Gerçi avukatı hele bugünlerde önemli çıkarı vardı Rahmi'nin başının belaya girmesinden ya istemiyordu. Gürültülere girmekten, bulaşmaktan öylesine bir tiksinti duymaya başlamıştı ki kaçıyordu hep. Kaçtıkça da üstüne gelirler böyle. Ne yapalım dedi muhtar. Gitsinler. Gidecekleri varsa görecekleri de var. Bu kabadayıca çıkış Rahmi'yi de yüreklendirmişti. Çenesi biraz daha açıldı. O tarlayı kaptırmayacaktı bu gangsterlere. Yurtseverlik borcuydu bir tür. Motel, lokanta değil kaçakçılık için alıyorlardı burasını bu pis herifler. Gerekirse 5 katını verip ileri gittiğini birden anlamış gibi duraladı, döndü. Senin arsa bundan 1000 kat güzel be muhtar dedi. Ses çıkarmadı muhtar. İyi etmişsin vaktinde aldığına. Önde giden motora dikti gözlerini. Rahmi'nin susarak neyi sakladığını biliyordu muhtar. Kaç kez yaptığı parlak önerilere yanaşmamıştı. Arsa geniş, 2 ev yapayım, biri senin, biri bizim. Üste de, üste vereceği parayı da arttırıp durmuştu. Tam sırası. Hem eve konarım hem de tekne çıkar aradan. Gene gelmiyordu içinden. Fatoş'la komşu olmayı istemiyordu. 2 yıl kadar önce önemli bir bağı çözmüşlerdi akıllı uslu. İlişkileri 7-8 ay sürmüştü. Umduğundan çok güçlü çıkmıştı Fatoş. Güzel, alımlı kadındı. Ayrıldıktan sonra korkusu daha büyük olmuştu muhtarın. Bırakmayabilirdi bu kadın beni. Yakınlığın en tehlikelisi acımayla karışık olanıydı muhtarı Fatoş'a bağlayan. Kadınlara düşkünlüğüne, bugüne dek çeşitli elverişli durumlarda karşılaşmasına rağmen ilk kez bir müvekkiliyle bu tür ilişkiye girmişti. Rahmi'yi çok yıllardır tanırdı. Daha İzmir'deki ecza deposuna yerleşmeden İstanbul'da kimya mühendisliğinden yeni çıktığı yıllarda. Fatoş ikinci karısıydı. Birinci karısı da görmüştü birkaç kez. Sütlüceli bir kasabın kızıydı. Trafik kazasında öldü. 5 aylıkta gebeymiş derler. Arabayı Rahmi kullanıyormuş. Suçsuz bulmuşlar ya, o yıllarca kendi kendini suçlamış, ruhsal bunalımlar geçirmiş. Bu adam bu yüzden böyle oldu derler kimileri. Nasıl olmuş? Bildim bileli böyledir bu. Fatoş İzmirli, yörede küçük bir çiftliği olan, durumu orta bir ailenin kızı. Enstitüyü bitirmiş. Havacı bir teğmenle nişanlanmış. Oğlan Amerika'ya kursa gidince nişanı bozduğunu oradan bildirmiş mektupla. O sırada da aileden biri Rahmi'yi tanıyormuş. Öylesine birbirine benzer ki bu öyküler, ne denli kılık değiştirirse yinelenen aynı onun. Ayrılmak için Fatoş başvurmuştu. Rahmi de tamam diyordu ki birden döndü. Diretmeye başladı. Ayrıldılar gene de. Sonra bir gece Fatoş'a gidip yalvarmış. Hıçkırarak ağlamış. Kendine kıyacağını söylemiş ayrılık sürerse. Hiç de beklemedikleri bu durum muhtarı sevindirmedi denemezdi. Muhtarla ilişkilerini de bir gün söyleyecek olmuş Fatoş, inandıramamış. Muhtar bana öyle şey yapmaz. Sen beni soğutmak için söylüyorsun diye diretince üsteleyememiş. Böyle bir güvenceyi yıkmak için pek çok acımasız olmam gerekirdi demişti Fatoş. Bu güvence artık muhtarı da bağlıyordu. Gerçi kocalar en son duyar duymasına ya, aylarca çan çan çalınan olayı Rahmi duymasın. Duymak istemedi demek. İlkel temiz bir yanı vardır bu herifin. Ondan kurtarıyor. Fatoş'taki acımalı bağlılık da buna dayanıyor belki. Bir de Fatoş'un dayanıklılığını Rahmi'nin 100 milyona yakın varlığın tek varisi olduğuna bağlayan dedikoducular da var. Her neyse, güzel de akıllıdır da Fatoş. Rüzgarda dağılan kumral saçları, bal rengi gözleri, keten bluzunu biçimlendiren göğüsleriyle neler yaşadık şu kadınla. Sürekli doyumsuz kaldığını söylerdi kocasıyla. Şimdi de bu yüz tekneyle korsanlığa gidiyoruz. Önümüzdeki düşman teknesini kovalıyoruz. Rahmi de kaptanımız. Gülümsedi yavaşça. Binlerce yıldır bu denizde, bu koylarda dolaşan savaşçıların en gülüncüyüz. Şurada, Bardakçı'daki çeşme mitolojide Hermofrodit olayının geçtiği yermiş. Ne saldırılar, ne kanlı kıyımlar, ne tutkulu sevişmeler sinmiş bir denizde bir evlik toprak parçası için. Hey, bunlar bak nereye gidiyor muhtar? Bir öndeki koya kırmıştı ilerideki tekne. Yiğitlik gösterisi de gitti elden. Demek rastlant dedi muhtar. Rahmi ses çıkarmadı. Kuşkuyla izliyordu koya girmiş kıyıya yaklaşan tekneyi. Kıyıda bekleyen birileri vardı. Uzaktan seçememişlerdi ya, tanıdık birilerine de benzemiyorlardı pek. Burnu dönüp yaklaşırken bir numara döndürüyor bu namussuz Kürt dedi Rahmi. Ne rastlantısı? Muhtarın da içinde kuşkular dolaşıyordu ya, şu anda ne denebilirdi? Koya girip kıyıya yaklaştılar. Daha da sertleşmiş gün batısının uğultusuyla kımıldattığı yabani otlardan, kayalardan başka görünür bir şey yoktu. Rahmi saatine baktı. Gelip de gittiler mi ki? Sanmam. Ancak 2:30 demiştik. 3'e geliyor. Keşke mayoları alsaydık. Fatoş çevreye güvensizlikle bakarken, bıraktın mı dedi. Tutturdun. Hadi hadi. Kimsenin de geleceği yok. Nasılsa karşılık vermedi Rahmi. Gözü tepelerden çıkıverecek birilerindeydi. Tekne durunca güneş öylesine bindirmişti ki beklemek her geçen dakika daha sıkıcı, daha güç, daha anlamsızdı. Fatoş gene patladı. Kuzum burada böyle duracak mıyız? Beynimiz kaynayacak. Kim gelir bu sıcakta? Kavga başlamadan muhtar da bir şeyler söylemek gereğini duymuş gibi. Burada olduğu kesin mi dedi? Ne yapacaktınız burada buluşup da? Şimdi mi sormak geldi aklına? Rahmi kısırılmış gibi şaşkın bakındı. Güçsüz, isteksiz savunmaya başladı. Önceki gün geldiklerinde yukarıdan inmişler buraya. Evleri yamacın üstünü biraz geçince bahçe içindeymiş. Anaları gelip de sınırı gösterecekmiş. Kadastroya yanlış geçmişler de düzeltilmiş sonra ama gene dayılarının... Kırık dökük anlattıkça Fatoş kendini güç tutuyor gibiydi. Dinlemiyordu belli ki. Söylenmeye başladı. Ben burada bir başıma oturmam. Burada ev mev olmaz. Tek canlı yok. Rahmi suçluluğunu yenip saldırmaya hazırlanırken teknenin yakınındaki kayanın hemen ardından elinde zıpkını, deniz gözlüklü bir adam çıktı sudan. Yaklaştı tekneye. Gözlüğünü çıkarıp gülerek baktı. Ne o muhtar abi dedi. Kaçak mal mı getirdin İstanköy'den böyle gizli gizli koylara? Önce bir şaşaladı. Sonra sevinerek baktı muhtar. Üstünden sular akan, güneşten kapkara yanmış sırım gibi gövdesi, alnına kaldırdığı deniz gözlüklerinin altındaki dağınık kara saçları, uzun kara sakalıyla Özgür'ü güç tanımıştı. Gülerek, ''Vay, merhaba'' dedi. ''Sen nereden çıktın Özgürcüğüm? Balık mı gene?'' ''Sözde balık'' dedi Özgür. ''Bulursak, kargıdan bu yana dalıyorum. Na bunlar, bu vakitte balık olmaz ya.'' Belinden çıkarıp havaya kaldırdığı ipe dizili birkaç iri küçük balık vardı. ''Bunlara balık mı?'' derdik eskiden. Tekneye yaklaşırken döndüğü kayayı gösterdi. ''Şurada bir iki barbun kaçırdım.'' dedi. ''Gitmeseydi bu akşama bayağı iyiydik.'' Fatoş olanları unutmuş gibi balıklara, Özgür'e ilgiyle bakmaya başlamıştı. Bu beklenmedik konuk Rahmi'yi de sevindirmiş olmalıydı. Gözleri yamaçtan inivermesini beklediği birilerindeydi gene. Özgür'ü şöyle bir onlar da tanırlardı. Sıçrayıp teknenin burnuna ilişti. Paletli ayaklarını sarkıttı. ''Akşama çocuklar geleceklerdi.'' dedi Özgür. ''Bir çorba olur.'' Muhtarla tatlı bir söyleşiye giriştiler balık deniz üstüne. Balık yok ovada. Buraları çöl ettiler. Orfoz vurmuştuk Sider Adası'nda. 5 kilo var mıydı? Fazlaydı. Filip'in nasıl ödü patlamıştı köpek balığını görünce. Herif takımları bırakıp kaçtıydı denizin dibinden. Kahkahalarla gülüyorlardı. Deniz kurduydu Özgür. Muhtara öncülük, öğretmenlik etmişti dalmalarda, balık vurmada. Tüple dalar, çıplak dalar, ne de yakışıklı oğlandır. Ne olurdu Nergis'le? Fakat oğlan deli az buçuk, tatlı deli. İşimize gelmeyince deli diyoruz. Mert oğlandır aslında ya. Benim kızım çok mu akıllı? Ne boklar yemişler kim bilir. Anasının kızı. Özgür anılardaydı. Az kaldı şu parmağımı Müren'e kaptırıyordum. Anımsıyor musun? Hani Löngöz'le dalmıştık. Ben yoktum. Siz Reşat'la dalmışsınız. Ha Reşat'laydı. Tek o Müren'den korkarım muhtar abi. Eti de süt gibi namussuzun. İzmir'na. Geçenlerde şurada Adaboğazı'nda vurdum bir tane ya. Ödüm de patladı. Erişteyle kayanın arasına girmiş. Ben daldım baktım orada bir şey var. Gözleri bir balıklarda bir gülerek konuşan Özgür'deydi Fatoş'un. Özgür birden anımsamış geri döndü. Niye denize girmiyorsunuz dedi.
Biz denize girmeye gelmedik. Muhtarın ne diyeceğini bilmeden kesiverdiği bu söze şaşkın baktı Özgür. Rahmi Beylerin bir arsa işi var da işte şuralar filan olacak. Sözü nasıl bağlayacağını bilmeden duraladı. Özgür pek bir şey anlamamıştı. Aldırış da etmiş görünmüyordu. Adamlar gelmedi, döneriz artık biz de. Sözü değiştirmek için sen diye sordu. Ben de döneceğim dedi Özgür. Bizim sandal şu burnun ötesinde filandır. Akşama gelsenize. Yanıt beklemeden gözlerini diktiği kaya dibine doğru yavaşça suya indi iliştiği yerden. Tüfeği kurup zıpkını yerleştirdi. Dur abi dedi, şurada bir şey. Alnındaki deniz gözlüğünü indirdi. Bir iki adım atıp daldı. Fatoş Rahmi ile tepkisini göstermek için çivilenmiş gibi kımıldamadan oturduğu yerinden kalktı. Teknenin başına gidip yüzün koyun uzandı. Özgür'ün daldığı sulara bakmaya başladı. Ne gördü bu? Bilmem dedi muhtar gülümseyerek. O yalnız görmez. Sesini kokusunu alır balığın. Radar gibi olan. Daha bir şeyler diyecekti ki bir motor sesine döndüler. Burundan çıkmış bir tekne geliyordu. Demin önleri sıra giden Nihatların teknesiydi. İçinde kalabalık birileri vardı. Yaklaşanları görünce Rahmi'nin kızgınlıktan tepesi attığında olduğu gibi gözleri ufalmış, dudakları apak kesilmişti. Ürkek bakıyordu biraz da. Nihatların teknesi kıyıya yaklaşıp da karaya atmalar başlayınca kıç altına sinmiş gibi duran başörtülü bir yaşlı kadını da tutup indirdiler tekneden. Onu görünce Rahmi'nin dudaklarından fısıl fısıl bir şeyler dolaştı. Sövüyor mu, söyleniyor mu belli değil. Muhtar anlamamıştı. Bekledikleri anaları bu olsa gerekti. Demek Nihat her şeyi iyi ayarlamıştı. Muhtarın gülmek geliyordu içinden. Fatoş pek oralı değildi. Denize dalıp kaybolan Özgür'deydi aklı. Gelen motordakilere şöyle bir bakmış, sonra dönüp yandaki kaya dibine dikmişti gözlerini. Nihat yanındakiler elinden tutup yukarı doğru götürdükleri yaşlı kadının gösterdiği bir yerlerde duruyorlar. Bazıları not alıyorlar, bir şeyler yazıyorlar. Uzun boylu kısa pantolonlu, tel gözlüklü araba benzer biri de elindeki çubukları bir yere iğreti dikiyor, toprağa bir şeyler çiziyordu. ''Vay hortlak karı'' dedi Rahmi. ''Ulan ben buna para da verdim.'' Muhtar gülmesini tuttu. Daha kalmanın sakıncalarını birden anımsamış gibi ''Boş ver Rahmiciğim'' dedi. ''Bu iş burada çözümlenmez. Hadi dönelim biz. Gerekirse sonra bakarız.'' Motorcuya da motoru çalıştırması için gözetti. Motor çalışıp da tekne geri çekilirken Fatoş yattığı yerden kalkıp baktı. ''Gidiyor muyuz?'' dedi. ''Evet gidiyoruz.'' diye patladı Rahmi. ''Gözün aydın. Ayağın nurunu buraya da getirdin, buldu bizi. Güven ve keşekliğini gösterdik. Bak şuradaki acuze de sizin soydan. Kadın milletiyle iş yapmaya kalkanın aklını ben.'' Fatoş da kızgın, aynı biçimde saldıracak gibi bakıyordu. Muhtarın alaylı gülüşünü görünce değişti birden. Gülümsedi önce, sonra giderek artan gülmeyle söylendi ağır ağır. ''Vallahi resmen deli bu adam.'' Aldırmazlıkla döndü, teknenin kıvrılıp uzaklaşmaya başladığı demik kayanın yöresine bakındı. Kıyıdan uzaklaşınca yandaki küçük burnun ardından Özgürlerin kıştan takma motorlu küçük sandalını gördüler. Anna ağır ağır kürek çekiyordu. Yanında muhtarın da tanımadığı bir kız daha vardı. Biraz sonra kayaların ötesinde suyun yüzüne çıkan Özgür'e huhularla çağrışıp el sallamaya başladılar. Özgür muhtara baktı, sudan çıkarttığı koluna dolamış irice bir ahtapotu göstererek ''Akşama gelin'' diye seslendi. ''İnşallah.'' Fatoş korkuyla karışık bir sevinçle gülerek gözlerini kısıp yüzünü kırıştırdı. Ahtapot koluna dolamış. Koydan hızla uzaklaşan teknede gözünü gerilerde gittikçe küçülen Özgür'e dikmiş Fatoş'un yanına oturdu muhtar. Gün batısı ağırdan poyraza dönmüştü. Ilık esintisi derisini ürpertir gibi yapıyordu insanın. Deniz pırıl pırıldı. Kıyılardaki kaya diplerinde cam göbeği, tirşe, yeşil, mavi, mor. Kadının bakışlarındaki özleme takıldı. Haklı değil mi? Bir de şurada aklını yitirdiği toprak parçasına saplamış, dünyaya küskün oturan herife bak. Ne işim var benim bu adamlarla artık? Bu ne biçim yaşam? İnsanlar güzeli çiğneyip de hem de körlemesine çiğneyip de ne boktan şeylere kaptırıyor kendilerini. Değer mi be? Bir bitsin, yaz kız çıkmayacağım o tekneden. Böyle herifler geldi mi de alarga. Denizin ortasına funda demir. Önce parayı bulup. Hemen de hiç konuşmadılar dönüş boyu. Muhtar güzel doğaya, doğaya uygun bulduğu güzel düşlerine dalıp gitti. Onun suskunluğu ötekilere de geçmiş gibiydi. Önce onu bıraktılar kalenin orada. Özgür'e gelecekler mi daha bilmiyorlardı. Fatoş biliyordu ya söylemiyordu. Akşam telefonlaşacaklardı. Kale kahvesine doğru yürüdü muhtar. Tek tük masalarda oturanlara baktı. Bir köşede sırtarak kendini bekleyen haberciyi gördü. Buyur bir çay iç muhtar abi. İçeyim dedi. Masaya yerleşirken takıldı. Ne o? Gene bir şeylerin peşindesin. İşimiz bu abem dedi yerli ağzıyla. Sonra alaylı. Kürt Nihat kaptı mı arsayı dedi. Ne cindir şu oğlan güldü muhtar. Bilmem dedi sana sormalı. Anlamlı gülümsedi haberci. Bana sorarsanız daha hiçbir şey belli değil dedi. Sessiz durdu bir an. Yavaşça ekledi. Malik Beyler geliyor yakında. Malik Beyler mi? Gerçekten anasının gözü bu olan. 6. Pek isteksiz başladıkları tavlayı yarısında kapatıp yalı kahvesinin kapalısında çaylarını yudumlamaya başladılar. Saat 6'ya geliyordu. Gene de sıcaktı. Nergis'in denizde öğle güneşinde yanmış sırtı basbayağı acı veriyordu. Dayanıksız sayılmaktan hoşlanmadığı için yakınmıyordu. Korhan birkaç kez uyarmıştı da bu güneşte çok kalmaması için. Her şeyin en doğrusunu söyler bu adam. Bıktım. Çayları bitince kalktılar. Eve uğrayıp üst baş değiştirecek, sonra da özgürlere gideceklerdi. 1. kaset, 2. yüzün sonu.